Üç Karı Chris Cleave 24. Ayrım. Önce bunu fark etmedim çünkü iskeletin üzerindeki giysiler yapraklarla aynı renkteydi. Ama giysiler o kadar yırtılmış ve parçalanmıştı ki içinden çıkan beyaz kemikler sabah güneşinde parıldıyordu. Sanki iskelet araba kullanmaktan yorgun düşüp uyumak için ön koltuğa uzanmıştı. Kafatası vücudundan biraz daha uzakta torpido gözün üzerinde yatıyordu. Üzerimizdeki gölgeliğin bir aralığından süzülen parlak küçük bir ışık parçasına bakıyordu. Bundan eminim çünkü kafatasının güneş gözlükleri vardı ve birinin camına gökyüzü yansıyordu. Bir salyangoz gözlüğün üzerinde sürünerek yeşil toprağı ve tozu yiyordu. Camın gökyüzünü yansıtan kısmı bu böceğin parlak iziydi. Şimdi salyangoz gözlüğün bir tarafının yarısındaydı. Daha yakından bakmak için yaklaştım. Gözlüğün ince altın rengi çerçevesi vardı. Salyangoz güneş yansıyan camın köşesinde Ray-Ban yazan bir yerde sürünüyordu. Bunun adamın adı olduğunu düşündüm çünkü gençtim. Belalar beni henüz bulmamıştı ve kendine ait olmayan bir adı taşımanın nedenleri olabileceğini henüz bilmiyordum. Orada durup uzun müddet Ray-Ban'ın kafatasına baktım. Gözlüğünün camına yansıyan kendi yüzümü seyrettim. Kendimi ülkemin manzarasına sabitlenmiş olarak gördüm. Uzun karanlık ağaçlar ve bir parça güneş ışığıyla küçük bir kız. Uzun süre baktım, ne kafatası yüzünü çevirdi ne de ben. Ve o zaman benim için işlerin hep böyle olacağını anladım. Birkaç dakika sonra ablamın yanına döndüm. Dallar arkamdan kapandı. Cip'in neden orada olduğunu anlamamıştım. Yaklaşık 30 yıl önce ülkemde bir savaş olduğundan haberim yoktu. Savaş, yollar, emirler, Cip'i buraya getiren ne varsa ormanla örtülmüştü. 8 yaşındaydım ve Cip'i eğrelti otları, sarmaşıklar ve etrafımızdaki bütün ağaçlar gibi topraktan büyüdüğünü sanıyordum. Onun da manyok gibi ülkenin kırmızı toprağında doğal olarak yetiştiğini düşünüyordum ve onu ablamın görmesini istediğimi biliyordum. Nikuruka'nın uyuduğu yere doğru ayak izlerimi takip ettim, yanağını okşadım. Uyan dedim. Işık geri geldi, şimdi evin yolunu bulabiliriz. Nikuruka bana gülümsedi ve yattığı yerden doğruldu. Uykulu gözlerini ovuşturdu. İşte dedi, karanlık ebediyen sürmez dememiş miydim sana? Her şey yolunda mı dedi Sara. Gözlerimi kırptım ve mutfağa bakındım. Orman sarmaşıklarının temiz beyaz duvarlardan ve mutfak masasından çekilerek odanın en kuytu köşelerine geri gittiklerini gördüm. Çok uzaklara gitmiş gibisin. Özür dilerim dedim. Hala tam olarak uyanamadım. Sara gülümsedi. Ben de bir maceraya gidelim diyordum. Charlie annesine baktı. Biz Gotham şehrine mi gideceğiz diye sordu. Sara güldü. Gideceğiz diyeceksin. Hayır Batman, sadece parka gidiyoruz. Charlie kendini yere attı. Parka gitmek istemiyorum. Yanına diz çöktüm. Batman dedim. Parkta ağaçlar, yerlerde bir sürü eski dal var. Yani Gotham şehrini orada kurabiliriz dallardan. Charlie yarasa kulağının tekinin arkasına kafasını kaşıdı. Benim yarasa vincimle mi? Ve senin özel güçlerinle. Charlie sırıttı. Parka gitmek istiyorum hemen dedi. Gel o zaman benim küçük kahramanım dedi Sara. Şimdi yarasa mobile binelim. Lawrence Sara ile birlikte arabanın önüne oturdu. Ben Charlie ile birlikte arkaya. Richmond Park'ın kapısından geçerek tepeye doğru çıktık. Dar yolun iki yanında uzun yeşil otlar rüzgarda sallanıyor. Geyikler bize bakmak için başlarını kaldırıyorlardı. Sara araba parkında bir dondurma minibüsünün yanında durdu. Hayır Batman dedi Sara. Sen sormadan cevabını vereyim. Şimdi değil. Charlie annesinin elinden tutarak yürürken dondurma minibüsüne bakarak ayakları geri geri gitti. Park çok kalabalık değildi. Tozlu bir patikadan yürüyerek Isabel Korusu denen çitle çevrili bir alana geldik. İçeride birbirine sarılmış dolaşmış çalılıklardan büyük bir orman vardı. Güzelim orman gülleri dedi Sara. Düzgün kıvrımlı dalların altındaki gölge karanlık ve soğuktu. Açıkta hava sıcaktı. Üzerinde ördekler yüzen küçük bir gölün yanındaki düzgün çimenlikte durduk. Sara üzerindeki kırmızı ağaç kabuğunun üzerinde pirinçten harflerle ne olduğu yazan bir ağacın gölgesine battaniyeyi serdi. Isabel kurusunda rüzgar yoktu. Gölün yüzeyi kaygan ve düzdü. İçinde gökyüzü yansıyordu. Su ve gökyüzü birbirleriyle buluşmak için uzanmışlardı. Birleştikleri yerdeki çizgi bulanık ve belirsizdi. Gölde büyük balıklar yüzüyor ama su yüzeyini bozmuyorlardı. Bütün görünen bulundukları yerde oluşan girdaplardı. Sara'ya baktım. Sara bana baktı. Gülümseyemediğimizi fark ettik. Üzgünüm dedi. Burası sana plajı hatırlatıyor, öyle değil mi? Önemli değil dedim. Sadece su. Battaniyeye oturduk. Gölge serin ve huzurluydu. Çimenliğin her yanı günün keyfini çıkarmak için gelen ve yerleşmeye çalışan ailelerle doluydu. Bu ailelerden biri dönüp bir daha bakmama neden oldu. Bir baba, bir anne ve küçük kızları vardı. Baba kızını güldürmek için bozuk parayla numaralar yapıyordu. Parayı havaya attı, para aydınlık gökyüzünde dönerken güneş ışığının üzerindeki İngiltere kraliçesinin yüzünü aydınlattığını gördüm. Dudakları oynuyor. Güzel tanrım, düşüyoruz galiba diyordu. Ve bütün yolu geri dönerek tekrar adamın avucuna düştü. Adamın avucu kapandı, adamın eli çok karaydı. Benim tenimden de kara. Gülen ve babasının parmaklarını açmaya çalışan kızın teni babasından biraz daha açıktı. Charlie'nin etrafında koşarak topladığı ağaç dallarının rengindeydi. Ve anne, o da gülüyordu. Babanın elini açması için kızına yardım ediyordu ve annenin teni Sarı'nınki kadar beyazdı. Bunu da köyümdeki kızlara açıklayamazdım çünkü buna inanmazlardı. Burada siyah ve beyaz anne babadan doğmuş çocukları olduğunu, parkta el ele tutuşarak birlikte güldüklerini söyleseydim, kafalarını sallar ve bayan küçük arı yine masallarına başladı derlerdi. Ama etrafıma bakınca bunun gibi başka ailelerde olduğunu fark ettim. Çoğu beyazdı ama bazıları siyahtı. Siyahlar kadar karışık da vardı. Bunu görünce gülümsedim kendi kendime. Küçük arı, burada onlar yok diye düşündüm. Hem bir şey hem de başka bir şey olan bu mutlu insanlar, bu karışmış insanlar, bunlar sensin. Seni özleyecek ve seni bekleyen hiç kimsen yok. Öyleyse seni bu karışmış ülkenin içine girip onun bir parçası olmaktan alıkoyan şey ne? Küçük arı, belki de yapman gereken sadece bu. Charlie elimden çekiyordu. Zaman kaybetmeden Gotham şehrini inşa etmek istiyordu. Birlikte Orman Gülü Ormanı'nın kıyısına gittik. Yere düşmüş bir sürü kurumuş düzgün dal parçaları vardı. Uzun müddet uğraştık. Kuleler ve köprüler yaptık. Yollar, demir yolları ve okullar yaptık. Sonra yaralanan süper kahramanlar için bir hastane ve yaralı hayvanlar için bir başka hastane yaptık. Çünkü Charlie şehrinin bunlara gereksinimi olduğunu söyledi. Charlie konsantre olmakta zorlanıyordu. Batman kostümünü çıkarmak ister misin dedim ama başını salladı. Senin için endişeleniyorum. Bu sıcakta bitkin düşeceksin. Hadi ama bu kostümün içi çok sıcak değil mi? Evet ama kostümüm olmazsa Batman olamam. Sürekli Batman olmak zorunda mısın? Charlie başını salladı. Evet, çünkü sürekli Batman olmazsam babam ölür. Charlie yere bakıyordu. Elindeki dalı o kadar sıkı tutuyordu ki derisinin altından eklemlerinin beyaz kemiklerini görebiliyordum. Charlie dedim. Babanın sen Batman olmadığın için mi öldüğünü düşünüyorsun? Charlie bana baktı. Yarasa maskesinin göz deliklerinden gözlerindeki yaşları görebiliyordum. Ben yuvadaydım dedi. Kötü adamlar babamı o zaman aldılar. Dudağı titriyordu. Onu kendime çektim ve ağlarken ona sarıldım. Omzunun üzerinden birbirine dolanmış orman gülü köklerinin arasından belli belirsiz görünen tünellere baktım. Karanlığın içine baktım. Ama bütün görebildiğim Andrew'un elektrik kablosunun etrafında dönüşü ve her dönüşünde beni seyreden gözleriydi. Gözlerindeki bakışlar bu kara tünellerin bakışlarıydı. Sonları yoktu. Dinle Charlie dedim. Baban sen orada olmadığın için ölmedi. Bu senin suçun değil, anlıyor musun? Sen iyi bir çocuksun Charlie. Bu kesinlikle senin hatan değil. Charlie kendini kollarımın arasından çektiğini yüzüme baktı. Babam neden öldü? Biraz düşündüm. Kötü adamlar aldılar onu Charlie ama onlar Batman'in yenebileceği cinsten kötü adamlar değiller. Onlar babanın kendi kalbinde savaşması gereken türden kötü adamlar. Benim de kendi yüreğimde savaşmam gerek. Onlar içeride olan kötü adamlar. Charlie başını salladı. Çok var mı onlardan? Nelerden? İçerideki kötü adamlardan. Karanlık tünellere baktım, ürperdim. Sanırım herkeste var dedim. Onları yenecek miyiz? Başımı salladım. Elbette. Ve beni alamazlar. Alabilirler mi? Gülümsedim. Hayır Charlie, seni asla alamayacaklarını sanıyorum. Seni de alamazlar. Alabilirler mi? İçimi çektim. Charlie, parkta kötü adamlar yok. Burada tatildeyiz. Belki bir günlüğüne Batman olmaya ara verebilirsin. Charlie sanki bu düşmanlarının bir oyunuymuş gibi çubuğu bana yönelterek kaşlarını çattı. Batman her zaman Batman'dir dedi. Dallardan evler yapmaya döndük yeniden. Charlie'nin çok katlı yarasa mobil parkı dediği yığının tepesine kemik rengi bir dal daha koydum. Ben bazen bir günlüğüne küçük arı olmaya ara vermeyi isterim dedim. Charlie bana baktı. Yarasa maskesinin içinden bir ter damlası yuvarlandı. Neden? İşte anlarsın, küçük arı olmak zor oldu. Pek çok aşamadan geçmem gerekti. Beni gözetimde tuttular ve kendimi belirli bir biçimde düşünmek için eğitmek zorundayım. Ve güçlü olmak ve dilinizi sizin insanlarınızın konuştuğu gibi konuşmak. Şimdi bunu devam ettirmek bile bir çaba gerektiriyor. Çünkü kendi içimde, bilirsin, sadece küçük bir köylü kızım. Yeniden köylü bir kız olmak ve köylü kızların yaptığı şeyleri yapmak isterdim. Büyük oğlanlara gülmek, gülümsemek isterdim. Dolunay olduğunca aptalca şeyler yapmak. Ve hepsinden önemlisi, bilirsin işte, gerçek adımı kullanmak isterdim. Charlie küreğini havaya kaldırarak sözümü kesti. Ama küçük arı senin gerçek adın dedi. Kafamı salladım. Aa, küçük arı benim süper kahraman adım. Bir de gerçek adım var, senin adının Charlie olması gibi. Charlie başını salladı. Senin gerçek adın ne? Sana gerçek adımı ancak Batman kostümünü çıkarırsan söylerim. Charlie somurttu. Batman kostümümü ebediyen çıkarmamalıyım. Gerçekten dedi. Gülümsedim. Peki Batman, başka sefere. Charlie ormanda Gotham şehrinin kenar mahalleleri arasına bir duvar yapmaya başladı. Hımm dedi. Bir süre sonra Lawrence yanımıza geldi. Görevini ben devralıyorum dedi. Git ve eğer yapabilirsen ona mantıklı olmasını söyle. Yapar mısın? Neden? Sorun ne? Lawrence avuçlarını havaya gelecek şekilde açtı ve üfledi. Saçları uçuştu. Sadece git ve onu gör, tamam mı dedi. Gölgelikteki battaniyeye geri döndüm. Sara kollarını dizlerine dolamış orada oturuyordu. Aslında dedi beni görünce, Tanrı'nın cezası adam. Lawrence mı? Bazen o olmadan daha iyi olmayacağımdan emin olamıyorum. Ah, bunu demek istemedim, gerçekten istemedim ama dürüst olalım. Andrew hakkında konuşmaya hakkım yok mu benim? Tartıştınız mı? Sara içini çekti. Sanırım Lawrence hala senin ortalıkta olmandan huzursuz, bu onu geriyor. Andrew ile ilgili ne söyledin? Dün gece Andrew'un ofisini düzenlediğimi söyledim. Bilirsin, dosyalarına falan baktım. Sadece ödemem gereken fatura, kredi borcu olup olmadığını kontrol etmek için buna benzer şeyler. Bana baktı. Mesele şu, Andrew'un plajda olanları düşünmekten hiç vazgeçmediği ortaya çıktı. Ben bunu aklından çıkardığını sanıyordum ama çıkarmamış. Onu araştırıyormuş. Ofisinde iki düzine dosya olmalı. Nijerya ile ilgili şeyler. Petrol savaşları ve vahşetle ilgili. Ve pekala köylerinizde yaşananlardan sonra kaç kişinin senin gibi İngiltere'ye ulaşabildiği hakkında bir fikrim yok. Andrew, göçmenlik ve gözetim hakkında dokümanlarla dolu koca bir klasör hazırlamış. Okudun mu? Sara dudağını çiğniyordu. Çok fazla değil. Bir ay okumaya yetecek kadar malzeme var. Ve her dokümana kendi notunu iliştirmiş. Çok düzenli. Tipik Andrew. Dün gece oturup adam akıllı okumak için çok geç olmuştu. Seni orada ne kadar tuttuklarını söylemiştin küçük arı? 2 yıl. Nasıl bir şey olduğunu bana söyleyebilir misin? Bilmemen en iyisi. Orada olmam senin suçun değildi. Söyle bana lütfen. İçimi çektim çünkü o yerin anısı yeniden yüreğimi ağırlaştırmıştı. Orada ilk yapmam gereken şey hikayeni yazmaktı. Sana başına gelenleri yazman için pembe bir form verirlerdi. Bu göçmenlik başvurusunun temeliydi. Bütün hayatını bir sayfa kağıda sığdırman gerekirdi. Kağıdın altında siyah bir çizgi vardı, bir sınır. Eğer bu çizginin dışına yazarsan başvurun geçersiz sayılırdı. Sadece başına gelen en kötü şeyleri yazmana yetecek kadar yer verirlerdi. En kötü kısmı buydu. Çünkü birisinin hayatında olan güzel şeyleri okumazsan, onun kederiyle neden ilgilenesin ki? Anlıyor musun? İnsanların biz göçmenleri sevmemesinin nedeni bence bu. Çünkü hayatımızın sadece trajik kısımlarını biliyorlar ve bizim trajik insanlar olduğumuzu düşünüyorlar. İngilizce yazmayı bilen tek kişiydim. Bu yüzden herkesin başvurusunu ben yazdım. Onların hikayelerini dinleyip sonra da çizginin içine sığdırmak zorundasın. Bir kağıt sayfasından çok daha fazla olan kadınlarınkini bile. Anlıyor musun? Ve bundan sonra herkes başvurusunun sonucunu beklemeye başlardı. Hiçbir bilgi alamazdık. En kötüsü buydu. Oradaki hiç kimse bir suçla suçlanmamıştı. Ama yarın mı gelecek, gelecek hafta mı bırakılacağını bilemezdin. Ya da hiç bırakılmayacağını. Çocuklar da vardı. Gözetimden önceki hayatlarını hatırlamıyorlardı. Pencerelerde parmaklıklar vardı. Egzersiz saatinde yağmur yağmazsa yarım saat dışarı çıkmamıza izin verirlerdi. Başın ağrıdığında ağrı kesici isteyebilirdin ama 24 saat önceden başvurman gerekirdi. Bunun için doldurman gereken özel bir form vardı. Hijyenik ped istiyorsan yine başka bir form vardı. Gözetim merkezinde bir teftiş olmuştu. Müfettişin raporunu 4 ay sonra gördük. Acil çıkış kapısına giden ama acil çıkış kapısı kilitli olduğu için hiç kimsenin kullanamadığı bir koridorun sonundaki panoya zorunlu duyurular başlığıyla asılmıştı. Dışarı bakmak için bir pencere arayan kızlardan biri bulmuştu. Rapor diyordu ki, aşağılayıcı uygulamaların aşırı derecede olduğunu gördük. İnsan hijyenik pedi fazla kullanmakla nasıl aşağılanabilir anlayamadık. Sarah, Lawrence ve Charlie'nin dalları birbirlerine atıp gülüştükleri yere baktı. Tekrar konuşmaya başladığında sesi alçak çıkıyordu. Sanırım Andrew bir kitap yazmayı planlıyordu dedi. Bütün bu malzemeleri toplamasının nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Sadece bir makale ya da benzeri bir şey yazmak için çok fazla araştırma var. Ve bunu Lawrence'a mı söyledin? Sarah başını salladı. Belki de Andrew'un çalışmasına devam etmem gerektiğini düşündüğümü söyledim. Bilirsin, notlarını duyup gözetim merkezleri hakkında biraz daha fazla şey öğrenebileceğimi, hatta belki kendim bir kitap yazabileceğimi. Bu yüzden mi sinirlendi? Çılgına döndü diye içini çekti Sarah. Andrew'u kıskandığını düşündüm. Başımı yavaşça salladım ve birlikte olmak istediğin kişinin Lawrence olduğuna emin misin dedim. Bana haşin gözlerle baktı. Ne söyleyeceğini biliyordum. Benden daha fazla kendiyle ilgilendiğini söyleyeceksin. Ona dikkat etmemi söyleyeceksin ve ben de sana erkeklerin hepsinin böyle olduğunu söyleyeceğim. Ama bunu anlamak için henüz çok gençsin. Ve sonra sen ve ben tartışacağız, sonra gerçekten çok üzüleceğim. Söyleme olur mu? Kafamı salladım. Bundan daha fazlası var Sarah. Duymak istemiyorum. Ben Lawrence'ı seçtim. 32 yaşındayım. Charlie için dengeli bir hayat kurmak istiyorsam işe seçimlerime sadık kalmakla başlamalıyım. Andrew'a sadık kalmadım. Şimdi kalmış olmam gerektiğini biliyorum. O iyi bir adamdı. Bunu sen de ben de biliyoruz ve kusursuz olmasa da onun için emek harcamalıydım. Ama şimdi Lawrence var ve o da kusursuz değil, anlıyor musun? Ama çekip gitmeye devam edemem. Sarah titreyerek derin bir nefes aldı. Bazen arkanı dönüp yüzünü hayata çevirmen gerek. Dizlerimi göğsüme çektim ve Lawrence'ın Charlie ile oynamasını seyrettim. Gotham şehrinin sokaklarında uzun kulelerin arasında devler gibi yürüyordu. Charlie gülüp bağırıyordu, içimi çektim. Lawrence, Charlie ile iyi anlaşıyor dedim. İşte dedi Sarah, gayretin için teşekkür ederim. Sen iyi bir kızsın Arı. Yaptığım her şeyi bilseydin iyi olduğumu düşünmezdin. Sarah gülümsedi. Eğer Andrew'un kitabını yazarsam sanırım seni daha iyi tanıyacağım. 24. ayrımın sonu sayfa 289, devamı 25. ayrımda.